Ayrım 32. Sayfa 297. 31. Yalansız dolansız, kaçamaksız bir dövüş. Konstantinopolislilerin en zayıf noktası Likos Deresi civarındaki surlardı. Bizimkilerin ise deniz. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki açıklıkta yeşille mavi arasında harelenen bilur suların hemen önündeki taş sitin üzerinde konuşuyordu Tahir Hakkı. İri kış kartalları gibi gezinen kül rengi bulutların arasından korkusuzca parıldayan güneş, tepeye yaklaştığı için gölgede kalan yüzü olduğundan daha yorgun görünüyordu. Aslında buraya gelmemize gerek yoktu. Doğrudan kara surlarının önüne gitmemiz gerekirdi ki daha önceki gezilerde hiç Dolmabahçe'ye uğramamıştık. Muazkesen'den sonra Haliç'e geçer, kara surlarının başladığı Ayvansaray'a inerdik. Bazen de Eğri Kapı ya da Edirne Kapı veya Topkapı'nın oraya. Hünkârın otağı Hümayun'un kurulduğu yere. Çünkü kuşatmanın en kanlı safhaları o kapıların önünde yaşanmıştı. Her iki taraftan da cengaverler en büyük kahramanlıklarını bu üç kapının önünde göstermişlerdi ve Konstantinopolis'in kaderi burada belirlenmişti. Ama otobüsümüz Beşiktaş'a yaklaşınca Tahir Hakkı gerginliğini hala koruyan şoförümüze Dolmabahçe'ye yönelmesini söylemişti. Ne afra ne tafra, en küçük bir itiraz bile etmeden sessizce uymuştu Kadri hocanın buyruğuna. Hiç gereği yokken güzergahımıza Dolmabahçe etabını koyan Tahir Hakkı, sanırım yarım kalan konuşmamızı tamamlamak için fırsat yaratmak istiyordu. Yaşlanmak bilmeyen o canlı gözlerini ele geçiren bu donukluk, hareketlerindeki o belirgin yavaşlık, hiç şüphe yok ki aklının hala Nusret cinayetinde olduğunu gösteriyordu. Belki de öğrencilerinin bu kanlı olaya bulaştığını bildiğinden nasıl olur da bu pis işten kendimi kurtarırım diye tasalanıyordu. Ama öncelikle benim neler düşündüğümü anlaması gerekiyordu. Ardından da bu cinayetle hiçbir ilişkisi olmadığını anlatacaktı. Tabii küçük topluluğumuzun meraklı üyeleri izin verirlerse. Nitekim Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın arasındaki bu geniş açıklığa yanaşan otobüsümüzden inerken de bir araya gelme fırsatını bulamamıştık. Bu defa esir alınan Tahir Hakkı değil bendim. İki kez cesaretlendirme hatasını gösterdiğim Peyami peşimi bırakmamış, imparatorun Haliç'e çektirdiği zincirin günümüze tam olarak nerelere denk düştüğünü öğrenmek için adım adım beni izlemiş. Güzel bahçe nereye düşüyor? Şarap iskelesinin yerinde şimdi ne var diye soru üstüne soru yağdırmıştı. İstediği cevapları alıncaya kadar da yakamdan düşmemişti. Ümitsiz bir yüzle beni izleyen sabırsız hocamla birkaç kez göz göze gelsek de kendini gösterme isteği uyanan bu sırnaşık adamdan bir türlü kurtulamadığım için ikimizin de can attığı konuşmayı yine ertelemek zorunda kalmıştık. Tahir Hakkı ışıltılı denizi arkasına alarak taştan setin üzerine çıktığında bir önlem olarak Peyami'den ve tombul karısından uzak durmaya çalıştım. Çünkü gezi başkanımızın anlatacakları bittiğinde çay molası vereceğini, böylece 1453 yılının ilkbaharındaki Konstantinopolis kuşatmasından İstanbul'un bu soğuk günlerine, zavallı Nusret'in ölümüne dönebileceğimizi umuyordum. Ki sanırım artık ikimiz de kibarlığı bir yana bırakıp kimsenin aramıza girmesine izin vermeyecektik. O sebepten olsa gerek vakit yitirmeden konuşmasına başlamıştı Tahir Hoca. Evet, Osmanlılar için kuşatmanın en zayıf noktası denizdi diye vurguladı. Belki de bunun farkında olduğu için genç padişah denizde savaşacak orduya özel bir önem vermiş. Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey yönetiminde Gelibolu'da Osmanlı tarihindeki en büyük donanmayı hazırlamıştı. Kimilerine göre 300, kimilerine göre 350 parça gemiden oluşan bu donanma 1453 yılı Mart ayı sonunda Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Konstantinopolis'e doğru yola çıktı. Komutanından Forsas'ına tüm mürettebatının neşeyle zafer şarkıları söylediği bu dev filoyu görenlerin hayretten ve hayranlıktan ağzı açık kalıyordu. Osmanlı tebaasından olanların göğsü gururla kabarırken Doğu Romalılar üzüntüyle dövünüyorlardı çünkü o güne dek bu büyüklükte bir donanmanın su üzerinde salındığı vaki değildi. Dolayısıyla ne Sultan Mehmet Han ne de Veziri Vüzera bu donanmanın hüsrana uğrayacağını akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı. İlk günlerde uğramadı da. Muhtemelen Nisan ayının 12'sinde şehir sularına giren Baltoğlu Süleyman, donanmasını şu önünde durduğum yerde denizin üzerine yaydı. Kadırga, kayık, pergandi ve çektirmelerden oluşan gemiler o kadar çoktu ki ahşap ve yelkenden su görünmez olmuştu. Gemilerden yayılan davul sesleri, savaşçıların naraları, cenk şarkıları denizin üzerinden sekerek bütün kıyıları tek tek dolaşıyordu. Manzarayı surların üzerinden izleyen Konstantinopolisliler panik içinde istavroz çıkarıyor, Hazreti İsa'ya, Meryem Ana'ya kendilerini kurtarmaları için yalvarıyorlardı. Donanma nihai zafer için üzerine düşeni yapa dursun, Baltaoğlu gemilerin bir kısmını yanına alıp Konstantinopolis'ten uzaklaşıp Prinkipos'a hücum etti. Başını çevirdi, bir yerleri görmeye çalıştı. Yok, buradan gözükmüyormuş. Prinkipos, yani büyük adadan bahsediyorum. Prinkipos'u zorlu bir mücadeleyle alan Baltaoğlu, yahu Tahir, hani sırasıyla anlatacaktınız? Hocanın lafını kesen şu gümüş saçlı ihtiyardı. Üşümüş olduğundan kahverengi yün atkısıyla sıkı sıkı sarmıştı boynunu. Grubun en arkasında yer almasına rağmen gür sesi pek de küçük sayılmayacak meydanda yankılanıyordu. Benim kafam karıştı arkadaş. Şimdi bu bizim donanma geldiğinde kuşatma başlamış mıydı yoksa başlamamış mıydı? Bizim hoca sinirlenecek sandım. Aksine neşelenir gibi oldu. Yüzüne garip bir ifadeyle baktı gümüş saçlı adama. Maşallah Bahri. Sesin sadrazam tellalı gibi gümbür gümbür de kulağım pek işitmiyor galiba. Yahu duymadın mı? 12 Nisan diyorum. Kuşatma ne zaman başladı? 6 Nisan'da. Bir gün de öncesi var. Demek ki bizimkiler 5 Nisan'da gelmişler kara surlarının önüne. Hani donanma şu arkamdaki sulara demir atarken şehir bir hafta öncesinden kuşatılmıştı. Hatta bombardıman başlamıştı bile. Hiç alınmadı Bahri. Ne bileyim yahu, tarihçi miyim? Çağırdın geldik, belki bir şey öğreniriz diye. Bizimki gülümsedi. Efendim Bahri Bey benim çocukluk arkadaşım olur. Bakmayın böyle aksi aksi konuştuğunu, aslında çok iyi bir insandır kendileri. Ha, niye aksi oluyormuşum? Hayır, Bahri de kızmamıştı, tatlı tatlı birbirlerine takılıyordu iki kafadar. Doğru dürüst anlatamıyorsun biz sorunca da. Kafiledekilerin hep kendisine baktığını görünce iyice cesaretlendi. Öyle değil mi arkadaşlar? Nereden bilelim kuşatmanın hangi gün başladığını? Aşk olsun diyerek Jale Hanım da katıldı tartışmaya. Gelmeden birkaç satır okusaydınız bilirdiniz beyefendi. Kış soğuğundan daha sert bir hava esti sarayın önünde. Eyvah, bu işin sonu kötü görünüyor diye daha kaygılanmaya başlamıştım ki nabza göre şerbet verme ustası olan sevgili hocam, aslına bakarsanız Bahri haklı diyerek ipleri eline aldı ama Jale Hanım'a da mavi boncuk dağıtmayı unutmadı. Tabii geziye katılmadan konu hakkında okuma yapanlara bilhassa teşekkür ederim, fakat herkesten bunu isteyemeyiz. Müştak'ın da söylediği gibi bu tür gezilerde tarih sırasına göre gitmekte yarar var. Zaten öyle de yapıyorduk ama burası Dolmabahçe, eski adıyla Çifte Sütun. Kuşatma açısından çok önemli olaylara sahne olduğu için yaşananları aynı mekanda anlatmayı tercih ettim. Olanı biteni gözünüzün önünde daha iyi canlandırmanız için. Teşekkür ederiz dedi Jale Hanım çekişmeyi sürdürerek. Biz halimizden çok memnunuz. Gümüş saçlı afili ihtiyar niyetini anlıyorum dercesine şöyle bir baktı kadına ama uzatmadı, gülüp geçti. Zaten bizim hoca da kuşatma günlerine dönmüştü bile. Dediğim gibi kara ordusunun Edirne'den Konstantinopolis'e hareketini surların önünde aktaracağım ama şu arkamdaki deniz Kabataş'tan Orta Köy'e kadar Osmanlı gemileriyle kaplandığında Konstantinopolis karadan ve denizden tümüyle kuşatılmış, biz eskilerin deyimiyle muhasara altına alınmıştı. Şehirdekiler de kendi tedbirlerini almışlardı tabii. Osmanlıların şehire girmesini engellemek için surların zayıf yerleri tahkim edilmiş, kapıların çoğu örülmüştü. Donanmanın saldırısını önlemek için Haliç'in girişine o ünlü zincir çekilmişti. Zincir hemen gerisindeki 10 savaş gemisi tarafından korunuyordu. Haliç'te bulunan gemilerdeki mürettebatın hepsi korku içinde her an gerçekleşebilecek Osmanlı saldırısını bekliyorlardı. Bu arada Baltaoğlu'nun gemileri Dolmabahçe'ye yanaşmadan bir gün önce başlayan top atışları fasılalarla sürüyor. Konstantinopolis göklerini kaplayan barut kokusu, surların içinde derin bir yeis, surların dışında ise büyük bir güven yaratıyordu. Aslında olaylar Sultan Mehmet Han'ın planladığı gibi gelişiyordu ta ki o uğursuz 20 Nisan gününe kadar. Ama daha önce yaşananları da anlatmam lazım. Şehirde devasa surları korumak için yeterince askerin olmadığı malumatına sahip bulunan padişah, kara surlarında dövüşen savunmacıların gücünü dağıtmak için donanmasının Haliç'e girmesinin elzem olduğuna inanıyordu. Bu sebepten Baltaoğlu'na vakit geçirmeden Haliç'e saldırı emri vermişti. Kaptanı Derya derhal harekete geçti. Gözü pek savaşçıların yer aldığı gemileriyle Haliç'e yaklaştı. Osmanlıların geldiğini gören nöbetçiler zincirin gerisinde yer alan gemideki savunmacıları uyardı. Birden sakin denizin üzerinde bir kıyamet koptu. Toplar ateşlendi, oklar havada uçuşmaya başladı, gemiler borda bordaya geldi. Savaşçılar birbirlerinin üzerine atladılar, gırtlak gırtlağa, kılıç kılıca, kanla bir dövüş başladı. Yalansız, dolansız, kaçamaksız bir dövüştü bu. Taraflar savaş yeteneklerini ve cesaretlerini birbirlerinin üzerinde deniyorlardı. Kazananların ödülü hayatta kalmak ve onur, kaybedenlerinki ise ölüm ve utançtı. Kazanan taraf olmak için kılıç çalıyordu her iki taraf. Savunmacılar gemilerinin serenlerine çıkmış, ok ve mızrak yağdırıyorlardı bizim Leventlerin üzerine. Direklere astıkları su dolu ağır fıçılarla, iplerle bağladıkları taşları boca ediyorlardı yukarıdan aşağıya. Boğazlaşma sürdükçe sürüyor, çatışma uzadıkça uzuyordu. Öyle bir an geldi ki ne kuşatmacılar Haliç'e girebiliyor, ne savunmacılar kuşatmacıları püskürtebiliyorlardı. Savaşın devamı halinde daha fazla askerinin şehit düşeceğini anlayan Baltaoğlu, kritik bir karar vermek zorunda kalarak güçlerini geri çekti. Sanki savaşı kaybeden kendisiymiş gibi canı sıkılmıştı Tahir Hakkı'nın çocukluk arkadaşı Bahri de onu yalnız bırakmadı. Adamlar kaç yıllık denizci tabii. Tuttuğu takım mağlup olan bir taraftarın hayal kırıklığı vardı güçlü sesinde. Yenmişler işte bizimkileri. Ama hemen pes etmedi azimli padişah diyerek arkadaşını teselliye çalıştı bizim profesör. Genç Mehmet öyle kolay kolay morali bozulacak bir hükümdar değildi. Surların karşısında kızıl bir peygamber çiçeği gibi duran otağı Hümayun'a çekildi. Güvendiği adamların da yanına alarak yenilginin nedenlerini değerlendirdi. Ortaya çıkan sonuç Haliç'teki düşman gemilerini vurabilecek bir silaha ihtiyaç olduğuydu. Bu silah karadan havaya doğru ateşlenecek bir toptu. Yeterince yükselen gülle ya da taş aradaki mesafeyi rahatlıkla geçerek Haliç'e ulaşabilecekti. Çünkü aradaki mesafede Galata vardı ve Galata'da yaşayan Cenevizliler bizimkilerle dosttu. Onlara zarar vermeden Haliç'teki gemileri vurmanın tek yolu böylesi bir topu icat etmekti. Günümüzdeki havan topunun ilkel bir biçimi olan bu silahla yüzlerce metre öteden denizdeki gemileri vurmak mümkün olacaktı. İlk deneme başarısız olsa da ardından gelen girişimler sonuç verdi. Haliç'teki düşman gemilerinden biri isabet aldı. Etraftaki denizcilerin şaşkın bakışları altında gemi denizin dibini boylarken mürettebatının büyük bölümü hayatını kaybetti. Öteki denizciler derhal demir alıp gemilerini top menzilinin dışına çektiler ama Osmanlıların yeni deniz saldırısına karşı tetikte durmaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Ne yazık ki her an yapılması beklenen bu saldırı yaşanacak bir talihsizlik sonucu biraz daha gecikecekti. Yeniden başını geriye çevirdi, eliyle salacakla saray burnu arasında bir yerleri gösterdi. Muharebenin en moral bozucu kısımlarından biri orada gerçekleşti. Döndü, Bahri'ye bakarak söylendi. Bu Haliç'e yapılan ilk hücumdan daha berbat bir yenilgiydi. Üzgün bakışları ilginç kafilemizin üzerinde gezindi, derin bir soluk aldı, aldığı nefes ciğerlerindeki hızlı gezintinin ardından ağzından buhar olarak yükseldi. Papa nihayet 4 gemi göndermeye karar vermişti. Güya 30 gemi de hazırlanıyordu ama bu 30 gemi hiçbir zaman Konstantinopolis'e ulaşamayacaktı. Neyse, tepeden tırnağa silahlanmış en iyi cengaverleri taşıyan bu 4 gemi 20 Nisan'da, yani kuşatmanın 14. gününde, güneş yükseldikten birkaç saat sonra şehre hızla yaklaşıyordu. Surların gerisinde gemileri görenler sevinç çığlıkları atmaya başladılar. Gemilerin öncü kuvvetler olduğunu, ardından büyük donanmanın yardıma geleceğini zannediyorlardı. O zamanların altın kapısı, bugünkü yedi kulesi, bugünün yedi kulesi açıklarında gemileri fark eden Osmanlı gözcüleri hemen padişaha haber verdiler. Derhal atına atlayan genç hükümdar Haliç'i dolaşıp Galata surlarının arkasından Dolmabahçe'ye, yani aşağı yukarı bulunduğumuz bölgeye geldi. O zamanlar burası küçük bir koydu. Eliyle İnönü stadyumunu gösterdi. Muhtemelen deniz şu karşıya kadar uzanıyordu. Adı üstünde, 17. yüzyılda doldurulduğu için buraya Dolmabahçe denildi. Evet, padişah heyecan içinde atıyla dolu dizgin buraya geldi. Kaptanı Derya Baltaoğlu'nu çağırdı. Son derece açık konuştu. Ne olursa olsun o gemiler Haliç'e girmeyecek. Gemileri batır ya da ele geçir. Kaptanlarını tutuklayıp huzuruma getir. Eğer aksi olursa, yani o gemiler Haliç'e girerse, o zaman var sonunu sen düşün. Baltaoğlu derhal donanmanın başına geçti. En seçme savaşçıları doldurdu. 150 gemiyle denize açıldı. Gemiler ok menziline girer girmez bir kıyamet koptu suların üzerinde. Uçları alev alev yanan oklar uçuştu. Küçük toplar ateşlendi. Amaç gemileri yakmak. Ahşap, demir, insan, karşılarına ne varsa topyekün imha etmekti. Bizimkiler top ateşiyle düşman gemilerinin direklerini kırmaya çalışırlarken, ötekiler yükseklere çıkarak sirenlerden ve çanaklıklardan ok, taş ve mızraklar yağdırıyorlardı. Gemilerin birbirlerine yanaşmalarıyla birlikte korkunç bir vuruşma başladı. Ölümü göze almış Osmanlı denizcileri rakip gemileri yakmaya, ellerindeki kargı, balta ile küpeştelerini parçalamaya ve elbette onların güvertelerine çıkıp göğüs göğüse dövüşmeye çalışıyorlardı. Ama gemileri savunanlar da seçme askerlerdi. Ömürleri denizlerde cenk ederek geçmişti. Osmanlı serden geçtilerinin azimli saldırılarına büyük bir cesaret ve yiğitlikle karşı koyuyorlardı. Gemilerine çıkmaya çalışan korkusuz düşmanlarının ellerini kesiyor, topuzlarla, tokmaklarla kafalarını parçalıyorlardı. Onlarca denizcimiz orada sulara düşerek can verdi. Sultan Mehmet bu acımasız çatışmayı kıyıda atının üzerinden takip ediyordu. Denizde can siperhane kılıç çalan Leventlerinin arasına katılmamak için kendini zor tutuyordu. Heyecan içinde olan başkaları da vardı. İmparator Konstantin Dragases ve şehir halkı. Onlar da surların üzerine çıkmış denizdeki korkunç boğazlaşmayı aynı endişe, aynı ümitle izliyordu. Osmanlılarınkine göre oldukça yüksek olan papalık gemileri bu avantajlarını da son derece iyi kullanıyorlardı. Savaşın ön saflarında elinde kılıcıyla bizzat savaşan Baltaoğlu ağır kayıplar vermesine rağmen asla vazgeçmiyor, şehit düşen askerlerini yenileriyle takviye ediyor, saldırıya bir an bile ara vermiyordu. Hayır, papalık gemileri o limana giremeyeceklerdi. Ancak karşı tarafın gemilerinin yelkenlerini şişiren lodos, dev dalgalar yaratarak manevra kabiliyetimizi kısıtlıyordu. Bu kadarla kalsa yine iyiydi ama rüzgar şiddetini giderek arttırdı. Böylece çatışmanın kaderi de belirlenmiş oldu. Donanmamızın kısa süreliğine de olsa tereddüde düştüğünü gören İtalyan denizciler, lodosu arkalarına alarak Haliç'e yöneldiler. Gecenin karanlığından da yararlanarak limana yaklaştılar. Gerçekleşmesi neredeyse imkansız olan bu olayı şaşkınlıkla izleyen savunmacılar derhal zinciri indirerek 4 gemiyi içeri aldılar. İnanılmaz şey. Bundan 500 küsur yıl önce cereyan eden bu küçük bozgunu sanki kendisi yaşamış gibi kederle çıkıyordu bizim hocanın sesi. Meraklılara fetih gezisi yaptıran bir tarihçi değil, ordusunun başında Konstantinopolis'i almaya gelen genç padişah gibi hissediyor olmalıydı kendini. Sadece Tahir hakkı mı? Ben de dahil herkes derin bir suskunluğa bürünmüştü. Hepimiz sükutu hayal içindeydik. Asfalt yolda itiş kakış ilerleyen arabaların ya da denizden geçen motorların çıkardığı gürültüler de olmasa hiçbir ses duyulmayacaktı meydanda. Nasıl ki futbol hiçbir zaman sadece 22 oyuncunun bir sahada top peşinde koşuşturması değilse, tarihte hiçbir zaman sadece geçmişte yaşamış devletlerin öyküsü değildi. Tarih, toprağın nasıl sürüldüğü, ekmeğin nasıl pişirildiği, evin nasıl inşa edildiği, annelerin bebeklerinin altını nasıl bağladığı, eğitimin nasıl yapıldığı, bir erkeğin bir kadına aşkını nasıl söylediğiydi. Tarih, insanı insan yapan irili ufaklı olayların toplamıydı. Tarih korkaklıktı, cesaretti, ihanetti. Tarih düşünceydi, duyguydu, ön seziydi, gururdu. Elbette bütün uluslar tarihlerindeki zaferlerle gurur duyarlardı. Elbette yenilgilerden üzüntüye kapılırlardı ama geçmişleri bugünden daha parlak olan topluluklar tarihlerindeki zaferlere daha fazla bağlılık gösterirlerdi. Sadece bizim için değil, bütün uluslar için geçerliydi bu. Doğal bir durum ama bu psikoloji tarih yazımına yansıyınca ciddi meseleler ortaya çıkabilirdi. Mesela bizim çağı kapatıp çağ açan diye nitelendirdiğimiz bir fethi, Batılılar rahatlıkla saldırganlık olarak niteleyebiliyor. Hayır efendim, orta çağı kapatan, yeni çağı başlatan olay Konstantinopolis'in fethi değil, Amerika kıtasının keşfidir diyebiliyorlardı. Sanırım bir bilim dalı olarak tarihin en büyük handikapı da buydu. Objektif olamamak, tarafgirliğin hakikati boğması. İyi de doğru olan hangisiydi? Bizim tezimiz mi, onların kimi? Kim objektif davranıyordu? Onlar mı, biz mi? İşin tuhafı, birkaç yüzyıl sonra belki de ulus devletler sona erecek. Bugün gerekirse uğruna ölmekten, öldürmekten çekinmediğimiz tarihi hassasiyetlerinin yerini bambaşka duyarlılıklar alacaktı. Hal böyle olunca tarihin bilimsel bir disiplin olmasından söz edilebilir miydi? Birden Nusret'i özlediğimi fark ettim. Hayır, bu kez bir sevgili gibi değil, bir bilim insanı olarak onu özlüyordum. Çünkü onunla her şeyi tartışabilirdiniz. Sınırları zorlar, resmi düşüncenin, resmi ahlakın, resmi dinin ve statikonun çizdiği bütün kırmızı çizgilerin ötesine geçebilirdik. Donanmamızın uğradığı yenilginin verdiği keder, Nusret'in yokluğuyla katlanarak derin bir acıya dönüşüyordu ki, benimle birlikte bütün kafilemizin mutsuzluğunu ortadan kaldıracak girişim, sadece tarih uzmanı değil, aynı zamanda insan sarrafı olan hocaların hocası Tahir hakkından geldi. Ama her olumsuz olayın bir de iyi tarafı vardır. Hatta zamanın mantığı bazen bilhassa zorluklar çıkartır insana. Bir tür sınavdır bu. Halkların ve liderlerinin kendilerini göstermeleri için bizzat tarih tarafından konulmuş bir sınav. Yenilgilerden zaferlere ulaşabilecek yolu bulabilmeleri için bir sınav. Küllerinden yeniden doğmaları için bir fırsat. O sebepten her olumsuzlukta morali bozmamak lazım. Çocuk dişlerini göstererek gülümsedi. Ne demişti Shakespeare? Yeter ki sonu iyi bitsin. İşte bu moral bozucu küçük yenilgi de çok daha büyük bir başarının yolunu açtı. Öyle ki Konstantinopolis kuşatmasını anlatan herkes bu mucizevi olaydan söz etmek zorunda kalacaktı. Neden bahsettiğini tahmin etmemiz için bir süre soran gözlerle tek tek hepimizi süzdü. Gemilerin karadan yürütülmesi yahu! Bir müjde verir gibi sevinçli sesi çın çın ötmüştü meydanda. Dünkü konferansımda da başka bir olay vesilesiyle bu etkiden söz etmiştim. Hatırlayan var mı? İkinci Murad'ın Varna Savaşı'nı kazanması. Elbette hocanın flörtleştiği hanım da hatırlayan. Babası Varna'da Haçlıları yenilgiye uğratınca II. Mehmet'in padişahlığı tartışmalı hale gelmişti. Artık genç padişah babasından çok daha mühim bir zafer kazanmak zorundaydı. Müthişsiniz Cale Hanım. Bizim ihtiyar havaya girmişti bile. Yüzündeki donukluk kaybolmuş, gözleri neşeyle parıldamaya başlamıştı. Hep böyle olurdu zaten. Ne zaman söz Fatih'in zaferlerinden açılsa, hoca kendini kaybeder, adeta huşu içinde anlatırdı Ulu Hakan'ın başarılarını. Evet arkadaşlar, insanların kaderiyle savaşların kaderleri birbirlerine benzer. Başınıza gelen berbat bir olay belki de hayatınızın en büyük fırsatını sunacaktır size. Devlet yönetiminde ve savaşlarda bu fırsatı gören kişilerdir ki büyük insanlar olarak tarihe geçeceklerdir. İşte Fatih Sultan Mehmet de onlardan biriydi. O sebepten denizde yaşayan bu yenilgiyi bertaraf etmek için derhal kolları sıvayarak yeni bir taktik geliştirdi. Ama Tahir Bey... Benim pısırık peyamiydi bu ateşli konuşmayı bölen. Sadece Tombiş Hanım'ı değil, herkesin soran, ısıran gözlerle kendisine baktığını görünce zavallı iyice küçüldü fakat sorusunu dile getirmekten vazgeçmedi. Cesur bir yan vardı bizim bu kırtıpilde. Özür dilerim, konuşmanızı bölmek istemezdim ama tarih kitaplarında bir yazı okumuştum. Güya bu hezimeti gören padişah çok sinirlenmiş, hatta hiddetinden atını denize sürmüş. Doğru mu? Sözünün kesilmesine sinirlenmişti Tahir Hakkı ama değme diplomatlara taş çıkartan bir soğukkanlılıkla duygularını gülümsemesinin ardına gizlemeyi bildi. Evet, elbette doğru. Mehmet çok öfkelenmişti, atını denize sürmüş, çizmelerine kadar ıslanmıştı. Son derece insani ve doğal bir tepki. Aylarca kafa yorduğu, günlerce planlar yaptığı, geceler boyunca uykusuz kalarak en ince detayına kadar tasarladığı, hepsinden önemlisi hükümdarlığının sınava çekildiği bir kuşatmanın hiç hesapta olmayan nedenlerle sekteye uğraması genç padişahı elbette çileden çıkarmıştı. Hatta Baltaoğlu Süleyman'ı derhal huzura çağırmış, belki idam ettirmeyi bile düşünmüştü. Ancak yılgınlık nedir bilmeyen kaptanı Derya çatışmada bir gözünü kaybetmiş olarak önünde diz çökmesi onu daha sert kararlar almaktan vazgeçirmiş, sadece paşayı azletmekle yetinmişti. Hiddeti de çok sürmemiş, her dirayetli padişah gibi öfkesinin aklını ele geçirmesine izin vermemişti. Yenilgiye üzülecek zaman değildi. Derhal ikinci hamleye geçilmeliydi. Öyle de yaptı. Kimsenin aklına gelmeyen bir metotla gemileri karadan yürüterek Haliç'e, düşmanın burnunun dibine soktu. Peyami'nin artık sesi çıkmıyordu. Karısının gölgesine sığınmış anlatılanları hayranlıkla dinliyordu. Tahir Hakkı karşıda bir yerleri gösterdi. Muhtemelen gemiler bu yokuştan çıkarıldı. Hepimiz dönüp stadyumun yanından aşağı inen hınca hınç araçla dolu yola baktık. Hayır hayır, o zamanlar bu yol yoktu tabii ki diye uyardı hoca. Herhalde orası denizdi. Belki de şu parkın olduğu yerden çekmişlerdir gemileri. Gerçi biraz dik ama konuşma o kadar heyecan vericiydi ki dayanamayıp ben de fikrimi söyledim. Hocam biliyorsunuz bazı tarihçiler gemilerin Tophane yokuşundan çıkarıldığını söylerler. Bugünkü Asmalı Mescit yakınlarından geçerek Kasımpaşa'ya indirildiğini iddia ederler. Kendinden emin gözlerini kıstı, başını usulca geri attı. Zannetmem, Tamam, bahsedilen hat mesafeyi kısaltıyor ama bir sakıncası vardı. Pek de güvenilecek kişiler olmayan Cenevizliler bu hummalı çalışmayı anında fark eder ve derhal Bizanslılara haber uçururlardı. Çünkü bahsedilen güzergah Galata Kulesi'nden, o zamanki adıyla İsa Kulesi'nden rahatlıkla görülebilirdi. Oysa bu koy Galata'ya epeyce uzaktı. Bu sebepten Mehmet'in gemilerinin karadaki muhteşem yolculuğunun buradan başlamış olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Tabii ki bir de gemilerin karadan yürütülmediğini söyleyenler var. Güya Tepebaşı ya da Kasımpaşa civarında kurulan bir tersaneden indirilmiş gemiler. Ama bu görüşü destekleyen bir bulgu yok elimizde. Neyse, biz hikayemize dönelim. Denizdeki yenilginin ardından Ceval Padişah derhal harekete geçti. Önce kaptanı Derya Baltaoğlu'nun yerine Hamza Bey'i atadı. Sonra donanmada görevli önemli deniz subaylarını toplayarak buradan Kasımpaşa'ya uzanan bir yol yapmalarını buyurdu. Açılan yolun üzerinde kalaslar döşenmesini, gemilerin Haliç'e kadar bu kızakların üzerinden götürüleceğini, hiçbir itiraza yer bırakmayacak açıklıkta dile getirdi. Komutanlar, askerler, ameleler derhal işe koyuldular. Şevkle, azimle başlayan çalışma kısa sürede neticesini verdi. O zamanlar bağlık ve koruluk olan bölgede genişçe bir yol açıldı. Durmak yoktu. Hünkârın emriyle gemiler altlarına dayanaklar yerleştirilerek kızaklara çekildi. Askerler, ameleler büyük bir hevesle iplere asılarak, gerektiğinde hayvanların gücünden de yararlanarak gemileri kalasların üzerinden yürütmeye başladılar. Gemilerin mürettebatı eksiksiz olarak görev yerlerindeydi. Sanki denizdeymişçesine yelkenler açılmış, forsalar küreklerin başında yerlerini almışlardı. Komutanlar direklerin etrafında koşuşturarak emirler yağdırıyor, ıslıklar çalarak, bağırarak, gerektiğinde kırbaçlarını şaklatarak askerlerini aşka getiriyorlardı. Asıl aşka gelen Tahir Hakkı'ydı. Sanki toprağın üzerinde adım adım ilerleyen o gemilerin kaptanı Derya'sı kendisiymiş gibi çenesini ileri uzatmış, gözlerini uzaklarda bir noktaya dikmiş, yüzüne çarpan soğuk rüzgarı aldırmadan olayları coşkulu bir dille tasvir etmeyi sürdürüyordu. Görülmeye değer manzaraydı doğrusu. Onlarca gemi derya üzerinde süzülür gibi, elbette biraz daha yavaş, yokuşu tırmanıyorlar. Açılan yelkenleri dolduran rüzgar gemicilerin işini kolaylaştırıyordu. En büyük zorluk elbette ki yokuşu çıkarken yaşanıyordu ama tepeye ulaşan gemiler için karada hareket etmek oldukça kolay, hatta eğlenceli bir işti. Yağlı kalasların üzerinden kayan gemiler rahatlıkla adeta kendiliğinden o zamanki adıyla Soğuk Su Koyun'a, yani bugünkü Kasımpaşa'ya indiler. Orta büyüklükte 67 parça gemiden ibaret olan filonun bir gecenin içinde 12 saat gibi kısa sürede Haliç'e indirildiği söylenir. 22 Nisan Pazar günü gün ışığı denizin üzerine düşünce Haliç'te salınan Osmanlı gemilerini gören savunmacılar gözlerine inanamadılar. 2 gün önce 4 papalık gemisinin yüzlerce Osmanlı gemisinin arasından sıyrılarak Haliç'e girmesiyle beliren kurtuluş umutları, Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya inen gemilerin uçarı rüzgarıyla silinip gitmişti bir anda. Belki de bedbahtlar ilk kez o sabah inandılar şehirlerinin ellerinden gideceğine.